أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدتنا يا أمي يا حضرة حفصة، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızın 476. sohbetiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Uzun soluklu Gül Sohbetleri programımız artan bir muhabbetle inşallah devam ediyor, devam edecek inşallah. Efendim, sizlerin yoğun ilgisi, attıkları mesajlar, gönderdikleri mailler ve radyonun aranmasından anladığım kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla sevgili annelerimizi, sahabe-i kiramı, Resulullah Aleyhisselam'ı yakından tanımak için bir hayli arzulu, iştiyaklı görünüyorsunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Biz de elimizden geldiği kadar bu güzel insanların o güzel hayatlarındaki güzellikleri başarabildiğimiz ölçüde derleyerek sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz inşallah. Az önce ifade ettiğim bir rakam duydunuz. Şu ana kadar, bugüne kadar yani 475 Gül Sohbeti elhamdülillah icra ettik. Bugün 476. ve yeni bir sohbette beraberiz. Yeni konu başladıkça Gül Sohbetlerinin toplam sayısını da veriyorum malum. Bugün o yüzden bu rakamı verdim. Efendim, bugün inşallah Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarından, sevgili annelerimizden, hepinizin çok iyi tanıdığı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızlarından biri olan Hazreti Hafsa annemizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yine dilimiz döndüğü kadar Hazreti Hafsa annemiz, Bismillah deyip birinci bölümüyle başlamış olalım. Yine tabii ki hayırlara vesile olması dileğiyle inşallah. Önce bazı bilgiler vereyim. Kimdir Hazreti Hafsa? Kısa bir tanıtayım. Ondan sonra inşallah yine bildiğiniz üslubumuzda adeta onunla beraber hadiseleri yaşarmışçasına tablo tablo sizlerle paylaşmaya çalışalım. Efendim, kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiye göre Hazreti Hafsa binti Ömer radıyallahu anhuma nübüvvetten 5 yıl önce Mekke'de doğuyor. Yani 605 yılı. Nübüvvetten 5 yıl önce Mekke'de doğuyor. Yani vahiy geldiği zaman efendim 5 yaşında olmuş olacak. Yine rivayetlerden gördüğümüz kadarıyla Hazreti Ömer'in ilk çocuğu Hazreti Hafsa. Şimdi burada Hafsa annemize girmeden ister istemez çok önemsediğim ve artık elhamdülillah yavaş yavaş da düzelen bir hatayı ben de biraz düzeltmeye çalışayım inşallah. Cahiliye dönemi, yani İslam'dan önceki Mekke toplumu anlatılırken bazen haddi aşan ifadeleri kullanılır. Yani bozulmuş toplum var amenna, ama bütün herkesi bozulmuş, bütün herkesi ahlaksız, bütün herkesi merhametsiz diye göstermenin bir manası yoktur. Hazreti Hafsa böyle bir toplumda çünkü yetişecek. Hazreti Ömer'le ilgili anlatılan hikayelerden, kıssalardan menakıp dediğimiz rivayetlerden çokça geçen bir rivayettir bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, cahiliye dönemiyle ilgili iki şey aklıma geldikçe birine ağlarım, birine gülerim der. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Sorarlar, ağladığın nedir, güldüğün nedir? Bunları halifeliği döneminde Hazreti Ömer böyle bir soru üzerine konuşuyor. Diyor ki, ağladığım şudur ki, kız çocuklarımız doğduğu zaman onları büyük bir kısım olmasa da onları diri diri toprağa gömerdik. Kızı istemezdik. Büyüyünce ahlaksız olur, bizim başımızı eğdirir diye onu toprağa gömerdik. Bu aklıma geldikçe ağlarım der. Peki güldüğün nedir diye sorarlar. Putlara tapan bir kavimdik. Putlara da sadıktık. Öyle ki putumuz olmadan bir yere gitmezdik. İşte bir yolculuğa, ticari sefer olsun, başka bir şey olsun, bir yolculuğa çıkacağımız zaman putlar da ağır olduğu için efendim helvadan put yapardık. Daha hafif olsun diye. Ancak yolda acıktığımız zaman da onu yerdik diye Hazreti Ömer kendisi de gülüyor burada. Helvadan yapardık putu, acıkınca yerdik diye. Rivayet meşhurdur. Ancak buradaki yanlış ne? Hazreti Ömer kendisi ben kızımı toprağa gömdüm dememiş. Hazreti Ömer'in kızının toprağa gömmesi Şia uydurmasıdır. Şimdi hocam nereden biliyorsun? Ben bunu ta 30 sene önce ilk defa üniversite kürsüsünden söylediğimde hep itiraza gelmişti bana. Çok itirazlar olmuştu fakat şimdi çokça makaleler görüyorum artık. Herkes böyle bu şekilde yazmaya başladı. Hazreti Ömer yani ağlarım dediği şey ben çocuğumu şöyle gömdüğüm için içim yanar ağlarım değil. Biz böyle yapardık. Yani kavminin yaptığını söylüyor burada. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın Medine döneminde ashab-ı kiram, ensar muhacir muhabbet ederlerken ensar kendi geçmişlerinden, muhacir kendi geçmişlerinden bazı hatıralar paylaşıyorlar. Resulullah Aleyhisselam da o an yanlarında muhabbet ederlerken bir tane muhacirden bir sahabe efendim yani bu cahiliye adeti sebebiyle kızını toprağa nasıl gömdüğünü anlatıyor. Ağlıya ağlıya anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ı da ağlatıyor. Hatta oradan bazıları Resulullah'ı üzdün sus diyorlar ona. Aleyhisselam şunu bir daha anlat diyor. Anlattırıyor ve Allah'ın yani size merhametiyle İslam'ı nasip ettin. O sahabe ağlıyor. Hocam ya Resulullah diyor benim kıyamette halim ne olacak diyor. Benim kıyamette halim ne olacak? Bunlar İslam'dan önce işlendiği için İslam'a girmekle biliyorsunuz hani arabanın kilometreyi sıfırlaması gibi her şey yeniden başlar. Şimdi bu hikaye meşhurdur. Kaynaklarda var. Hazreti Ömer'e bu hikaye uydurulmuş. Hazreti Ömer'in ağzından da bu hikayeyi anlatmaya çalışıyorlar. Yani hedefleri başka Hazreti Ömer'le ilgili. Neden bunu burada izah ediyorum? Çünkü Hazreti Ömer eğer toprağa gömseydi Hafsa'yı gömecekti. Hazreti Hafsa annemiz. Çünkü ilk çocuğu bu. Künyesi de Ebu Hafsa. Ebu Hafsa. Yani Hazreti Ömer çocuğu bu. Şimdi nübüvvetten 5 yıl önce doğuyor Hafsa. Hazreti Hafsa. Tamam babayı tanıdık. Hazreti Ömer. Annesi kim? Ben istiyorum ki anne ile babayı biraz daha yakından tanıyalım. Bir çocuğun yetişmesinde biliyorsunuz ilk önce anne ile baba çok önemli. Hazreti Hafsa annemizin çok dirayetli olduğunu biliyoruz. Çok dirayetli, cevval, cesur bir hanım olduğunu biliyoruz. Bunları inşallah göreceğiz. Ama nasıl bir ortamda yetiştiğini görmemiz lazım. Çevresini, kardeşlerini, aile efradını bunları görmemiz lazım biraz. Hazreti Hafsa'nın babası bir kez daha söylüyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer de nübüvvette 27 yaşındadır. Vahiy geldiği günlerde 27 yaşındadır Hazreti Ömer. Çünkü 584 yılında doğmuş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani 6 sene sonra İslam'a girdiğine göre 27'yi 6'yı daha eklersek ne yapar efendim? 33. Yani Hazreti Ömer İslam'a girdiğinde 33 yaşında olmuş olacak. Hazreti Ömer'in babası Hattab, dedelerden işte Ka'b bin Lüvey de Resulullah Aleyhisselam ile birleşir. Akraba olarak birleşir. Hazreti Ömer'in annesi, yani Hazreti Hafsa'nın ninesi oluyor, baba tarafından ninesi yani annesi Hazreti Ömer'in. Ebu Cehil'in amcasının kızı Hanteme binti Hişam. Hanteme. Yani Hafsa annemize bakıyoruz. Bakın nerede yetişiyor. Baba Hazreti Ömer, ana dede, baba tarafından dede Hattab, nine Hanteme, bunlar Ebu Cehil, yani Mahzum oğullar, Ebu Cehil sülalesi. Bunlar Ebu Cehil'den, aynı şeyden de bunlar. Hazreti Ömer İslam'dan önce geçimini herkes gibi ticaretle sağlayan biri. Ancak Mekke yönetiminde de sefirlik, yani elçilik adı verilen, yani uluslararası görüşmelerde görevli bir sefir olarak görüyoruz Hazreti Ömer'i İslam'dan önce. Hazreti Ömer putlarına sadık. Böyle çok dürüst Hazreti Ömer. Sert, mizaçlı. Asla yalan söylemeyen, yalanı sevmeyen, yalancıyı sevmeyen. Hani deriz ya, dümdüz bir adam. Böyle biri Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hafsa annemizin babası bu. Annesine gelelim Hafsa annemizin. Hafsa annemizin annesi Zeynep binti Mas'un annesi. Zeynep binti Mas'un. Bu Zeynep fazla meşhur değil ama onun kardeşi Osman bin Mas'un çok meşhurdur. Büyük sahabilerden. İşte onun kız kardeşi oluyor. Ve Zeynep binti Mas'un Hazreti Ömer'den, yani kocasından önce İslam'a girmiş fakat kendini belli etmiyor korkusundan. Çok halim, selim, yumuşak huylu, mütedeyyin bir hanım. Zeynep binti Mas'un. Hazreti Ömer'den Hafsa, Abdullah, Abdurrahman adlı 3 çocuğu oluyor. Yani Hafsa annemizin ilk etapta 2 öz erkek kardeşi var. Tabi bunlar daha sonra doğacak. Şu anda Hafsa annemiz de küçük. İleride bunlar doğacak. Bunlara ayrıca girmeyeceğim. Hazreti Ömer daha sonra, malum işte toplumda o gün çok evlilik var. Hazreti Ömer çokça evlenecek. Efendim, bu evliliklerinden toplamda 10 erkek ile 6 kız, 16 çocuğu olacak Hazreti Ömer'in. Yani Hazreti Hafsa annemizin 2 tanesi öz, gerisi üvey, 16 çocuklu bir ailenin içinde yetiştiğini, oldukça kalabalık görüyorsunuz. Ve ileriki zamanlarda bu evlilikler olduğu için Hafsa annemizin bu çocuklara ablalık yaptığını göreceğiz inşallah, zamanımız yettikçe tabii. Şimdi Hafsa anne, tabii peygamberle evlenince anne olacak ama daha oraya çok var. Çok önde gelen bir ailenin kızı. Babası, ha bir de zengindir Hazreti Ömer. Onu da söyleyeyim ki zenginliğini biraz sonra göreceğiz. Genelde Hazreti Ömer'in zenginliği pek bilinmez. Ben size bunu da anlatacağım inşallah. Tabii zamana ne kadar yeterse. Varlıklı bir adamdır, tüccardır ve sefir. Yani dış işlerinde, ülkelerle görüşmelerde önde gelen bir isim Hazreti Ömer radıyallahu anh. Annesi de işte Hazreti Zeynep binti Mas'un, oldukça mazbut, hanımefendi, sakin bir kadıncağız. Böyle bir aile içerisinde yetişiyor Hazreti Hafsa annemiz radıyallahu anh. Efendim, Hazreti Hafsa'nın çocukluğu ve gençliği hakkında pek fazla malumatımız yok. Hazreti Hafsa'nın az önce ifade ettiğim gibi ilk vahiy günlerinde 5 yaşında olduğuna baktığımız zaman, İslam öncesinde 5 yıl ki ilk küçük çocukluk yılı, sonrası da İslam döneminde yetiştiği anlaşılır. Yine az önce ifade ettiğim ve çokça bilindiği gibi Hazreti Ömer ilk yıllarda değil, nübüvvetin 6. yılında İslam'a girip Müslüman oluyor. Çok net olmamakla birlikte annesinin, yani Hazreti Hafsa'nın annesi olan Hazreti Zeynep binti Mas'un'un daha erken bir zamanda İslam'a girdiğini, ancak Hazreti Ömer'den çekindiği için ortaya koyamadığını görüyoruz. Şimdi Hazreti Hafsa çocukluk ve gençlik döneminde İslam Gülistanı'nın ilk 10-11 yılını yaşayan bir hanım kız olarak yetişiyor. Bu süre içinde nelerle karşılaştığına dair pek fazla bilgimiz yoktur. Ancak anne ve babasının konumu sebebiyle çok şeyler görüp yaşadığı muhakkak. Hazreti Hafsa'nın çocukluğu ciddi bir disiplin altında geçti. Bu çok önemli. Bugün çocuk eğitimi konusunda da çok ciddi problemler yaşıyoruz ve sürekli yeni araştırmalar, işte bir şeyler yapılıyor. Ama şu beni çok üzüyor. Çocuklara ilişkin yapılan araştırmalarda sanki bu çağda ilk defa çocuk görüyormuşuz gibi, ilk defa çocuk varmış gibi geriye bakılmadan, yani neler yapmışlar, hangi toplum nasıl eğitmiş. Bakın şu anda konuştuğum cahiliye toplumu. Henüz İslam yok. Cahiliye toplumu. Burada nasıl yetişti? İslam geldi, neyi düzeltti, neyi reddetti? Bunlara bakılmadan efendim, bir de o günden itibaren, yani 1444 yıllık bir tecrübe var arkamızda. Bu kadar insan yetişmiş. Yani böyle dahiler diyebileceğimiz dehasa eğitimcilerimiz gelmiş geçmiş. Çocukları eğitme noktasında maalesef yüzümüzü her şey gibi batıya çevirmişiz. İki tane kelimeyi maddeye, 3-4 tane madde yazınca çocuklar böyle eğitilir diye almışız. Uygulamaya sokmuşuz ve maalesef okullarımızda, okul öncesi kurumlarımızda bu hataları tekrarlayıp duruyoruz. Yeri girdikçe bunları paylaşacağım ben sizinle inşallah. Çünkü tekrar söyleyeyim, bakın Hazreti Hafsa'nın çocukluğu ciddi bir disiplin altında geçti. Bugün çocuklar için onların, yani böyle psikolojileri bozulmasın diye hiç önlerine yasak konmadan böyle çok serbest bırakıldıkları için zaman içerisinde çocuk yetiştikçe çok farklı bir şekilde yetişiyor. Yani disiplin derken de her tarafına duvarlar örülsün demiyorum. Muhakkak annenin de babanın da çocuğun da bir sınırı var. Bu sınırları iyi tespit etmemiz gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam özellikle Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in eğitiminde bu sınırları çok net ortaya koyar. Giydikleri kıyafetin rengine varıncaya kadar nelere müdahale ettiğini görürüz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Ama dediğim gibi bunlara bakılmadan efendim çocuklar üzerine gidildiği için çok sıkıntılar yaşıyoruz ve yaşayacağız gibi görünüyor. Şimdi disiplin, bugün disiplinle bağırıp çağırmayı karıştırıyoruz. Disiplin başka bir şey, bağırıp çağırmak başka bir şey. Hazreti Ömer öyle bağıran çağıran bir adam değil, otoriter bir adam. Öyle bazen tez canlı her şeye bağıran bir tip olarak anlatılıyor. Hayır, hayır. Resulullah ona Faruk adı künvesini verecek, hakla batılı ayıran ince kavrayıcı bir adam olarak önümüzde duruyor Hazreti Ömer. Onun yanlışa, çirkine, kötüye tahammülü yok. Çıkışı bundan. Şimdi disiplinli bir babanın disiplinli çocuğu. Dolayısıyla ciddi ve cesur yetişiyor, atılgan yetişiyor. Kendinden güvenilir, emin biri olarak yetişiyor. Hem öyle ki daha küçük, daha böyle ufak tefek sözcükleri kullandığında efendim doğru bildiğini söylemekten çekinmiyor Hazreti Hafsa. Yani daha çocukluk döneminde, bir de ender bir şeydir bu, okuma yazma bilen, öğrenen hanımlardan biridir Hazreti Hafsa. Yalnız burada altını çizmem gerekiyor. Bu okuma yazma bazen yanlış anlaşılıyor. Okuma yazma bilmeyince cahil diye düşünüyoruz. Hayır efendim, o dönem için okuma yazma bilme ekstra bir artı getirir. Yani sosyal bir eğitim var. Yani bugün örgün daha ziyade biz eğitimleri yapıyoruz. Yaygın bir eğitim var. Ailede eğitim var, mescitte eğitim var, toplumda eğitim var. Muazzam bir eğitim var yani. Var bunlar. Ama işte üzülerek belirteyim. Okuma yazmayı bugün okuma yazma elbette ki ilim öğrenmenin, bilgi sahibi olmanın temel şartlarından biridir. O gün için böyle bir şeye ihtiyaç yok. Mesela bizim annelerimiz, ninelerimizin büyük çoğunluğu okuma yazmaları yoktur. Hatta dedelerimiz de var böyle. Çoğu geç askerde öğrenmiş de dedelerimiz. Ama bunlar bakıyorsunuz ilmihal bilgilerini gayet iyi biliyorlar. Kur'an-ı Kerim biliyorlar. Çokça ezbere biliyorlar. Yani şifahi bir eğitim verilmiş. O günde böyle bir eğitim veriliyordu. Şimdi Hazreti Ömer biliyorsunuz İslam'a giriş sahnesi meşhurdur, çok meşhurdur. Ben o sahneye ayrıntılı girmeyeceğim. Çünkü konum Hazreti Hafsa. Ha şöyle olsaydı girerdim. Hazreti Ömer'in İslam'a giriş sahnesinde Hazreti Hafsa da odanın içinde olsaydı tamam paylaşırdık ama çok kısa söyleyeyim. Yani İslam geleli 6 yıl olmuş. Müslümanlar epey bir rakamla artmışlar. İslam yayılıyor. Müşrikler her türlü eziyeti, işkenceyi yapıyorlar. Fakat engelleyemiyorlar. En son toplanıp Darun-Nedve'de onu öldürmeye karar veriyorlar. Ve öldürecek kişi olarak da Hazreti Ömer öne çıkıyor. Ben onu öldürürüm diyor. Ben buraya kısa geçiyorum. Ve yalın kılıç gidiyor. Yani bulup öldürecek. İşte onu Hazreti Nuayman yolda rastladığı vazgeçirmek için öfkesini de biraz böyle gidermek için kendi yakınlarının da İslam'a girdiğini söylüyor. O da kızarak kız kardeşi Fatıma ve eniştesi Zeyd'in evine gidiyor. Biliyorsunuz yani Zeyd bin Zeyd. Bunlar orada bayağı bir arbede yaşanıyor. Habbab bin Eret onlara İslam öğretiyor o anda. Neticede Hazreti Ömer Taha suresinin ilk sayfasını okuyarak etkileniyor. Tekrar aile onlarla konuşuyor. Neticede Darül Erkam'a giderek Müslüman oluyor. Buraya böyle geçtim kısa. Ancak işte problem çözüldü aslında. Şimdi muhabbet başlayacak. Şimdi bakıyorum 616 yılı Hazreti Ömer İslam'a girmiş. Hazreti Hafsa'ya bakıyoruz 11-12 yaşında. Yani artık ergenlik yaşıdır 11-12 orada kızlar için. Yetişkin kız sayılır. Üç kardeşi var. Üç kardeşin en büyüğü. O günlerde Abdullah 5 yaşındayken Abdurrahman daha bebek. Babasının İslam'a girdiği günlerde. Evin durumu bu. Şimdi eve bakıyoruz. Hazreti Ömer'in evine Mekke'de o günlerde yalnız. Hazreti Ömer baba Müslüman artık İslam'a girdi. Anne Zeynep binti Mahzun Müslüman. Hazreti Hafsa Müslüman. Abdullah Müslüman. Abdurrahman da bebek yani Müslüman aile içinde yetişecek. Şimdi burada benim en çok ilgimi çeken ve belki de üzerinde en çok durulması gereken sahneyle karşı karşıya kalıyoruz. Hazreti Ömer işte öfkeyle çıkıyor. Toplantıdan Darül Erkam'a yönlendiriliyor. Orada İslam'a giriyor. Yumuşamış bir halde evine geliyor. Hafsa annemiz aynı zamanda iyi bir gözlemcidir. Babasının evden çıkışıyla eve dönüşü arasındaki farkı fark ediyor. Hazreti Hafsa. Ve babasının yüzünde böyle bir mülayimlik, yumuşaklık ve bir nur görüyor yani adeta. Ve onun efendim İslam'la şereflendiğini o daha demeden anlıyor. Çünkü İslam'ın ne olduğunu annesinden az çok biliyor fakat evde konuşamıyorlar. Yani Hazreti Hafsa 10-11 yaşındayken eve gelen babasının yüzünde o şirkten İslam'a geçiş değişikliğini görebilecek kadar idrak ve akıl sahibi bir insan. Hazreti Hafsa radıyallahu anha efendim. Evet efendim, İslam tarihi, siyer, hayat-ı sahabe, asr-ı saadet gibi isimlerle o dönem anlatılırken şöyle bir eksikliğimiz var. Bunu şu anda burada toparlamak istiyorum ben. Şimdi Hazreti Hafsa babasındaki değişikliği gördü. Adam eve geldi. Şimdi iman eden her sahabenin önce evine giderek onlara İslam'ı tebliğ ettiğini biliyoruz. Bu genel olarak böyledir. Hazreti Ömer de evinde bunu yapıyor. Ve o zaman anlıyor hanımının İslam üzere olduğunu. Hazreti Hafsa için İslam'a girdi ifadesini tam kullanamıyoruz. Çünkü vahiy geldiğinde Hazreti Hafsa yaşı ile şu andaki yaşına bakıyoruz. Muhtemelen annesinin duruşuyla, anneye bakarak onun da İslam içinde yetiştiğini düşünüyoruz. Tabii doğrusunu Cenab-ı Hak bilir elbette ki. Ama burada yeni bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bunun anlaşılması lazım. Hazreti Ömer evine geldiğinde o kızan, bağıran, çağıran adam diye hep öyle anlatılır ya. Bir de onun böyle şefkat yönü var Hazreti Ömer'in. Gözyaşlı bakışları var Hazreti Ömer'in. Muhabbetli duruşu var Hazreti Ömer'in. Aile fertlerine böyle bakar ve neler yaşadığını onlarla paylaşır efendim. Hazreti Hafsa kendi evinden böyle hikayesi açık ve net olan ilk dinlediği babası Hazreti Ömer olmuş oluyor kıymetli dinleyenlerim. Şimdi tamam İslam'a girdi, Müslüman oldu da peki İslam neyi gerektirir, neler yapmak gerekiyor, neler var, neler yok, bunların maalesef pek işlenmediğinde üzüntüyle görüyorum efendim. Müslüman İslam'a girdiğinde yaptığı ilk amel namazdır. Namaz kılmasıdır. Çünkü Hazreti Musab bin Umeyr'i sizlerle paylaşırken çok durmuştum burada. Yani niye buraya şimdi Musab bin Umeyr'i soktum? Çünkü onun annesi işte Musab'ın İslam'a girdiği hakkında bir haber, bir ispiyon, bir jurnal alınca efendim oğluna İslam'a girdin mi sorusu yerine namaz kıldın mı diye sormuştu. Tabii yani namazı kılsan anlamına değil, öfkeyle namazı kıldın mı? Ne demek bu? Namazı kıldın mı, İslam'a girdin mi anlamına gelirdi o gün. Namaz o kadar önde gelen bir ibadettir. Şimdi Darül Erkam'da bunları öğrendi Hazreti Ömer. Evine geldi, evinde Kur'an ve namaz eğitimini verdi. Namaz kılması için birkaç ayetçik olsun, ayetçik dedim estağfurullah, birkaç ayeti kerime olsun, az anlamına kullandım Allah affetsin. Birkaç ayeti kerime olsun bilmesi gerekiyor ki namazı kılsın. Bunları öğreniyor, orada o namazı kılıyor. Çünkü İslam'a giren hemen o İslam'a girince iki rekat namaz kılıyor biliyorsunuz. Evine geliyor, evdekilere bunları talim ediyor ve evde efendim evdekilerin bilhassa hanımıyla kızı Hazreti Hafsa'nın bunlara yabancı olmadığını görüyor. Ve evde ailece bunlar beraber hem Kur'an eğitimi yapıyorlar hem namazları kılıyorlar. Bu beni de çok düşündüren ve aynı zamanda mutlu eden bir sahne kıymetli dinleyenlerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim yani insanı yeniden inşa eder biliyorsunuz. Biz her ne kadar inşa olamadıysak da ama bugün iyi kötü bu haldeysek hep Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle, hikmetiyledir efendim. Bütün her şeyini Kur'an şekillendiriyordu ifadesini biz bütün sahabeleri kullanabiliriz. Hazreti Hafsa içinde. Her ne olursa olsun onun her zaman ve her yerde önceliği hep Kur'an-ı Kerim olurdu. Öyle ki ayetler onda canlı bir şekilde görülüyordu adeta. Hangi sahabeyi ben incelesem genelde bu ifadeleri kullanıyorum. Çünkü sahabilerin hayatlarına Kur'an-ı Kerim'in yansıdığını görüyoruz. Bize bunlar doğru dürüst yansımadığı için maalesef, Allah bizi affetsin, böyle bir şey de ortaya koyamıyoruz maalesef yani. Tabii neler ne kadar yaşandı, ne oldu, çok ayrıntı yok burada Hazreti Hafsa ile ilgili. Hazreti Hafsa bundan sonraki süreçte evliliğine kadar bir şeyler bulamıyoruz. Yani Hazreti Hafsa kiminle evlilik yaptı, nasıl bir hayat yaşadı, şimdi ona girerken şunu hemen kısaca söylemem gerekiyor. İslam ile şereflenen her sahabe her şeyinin başına Kur'an-ı Kerim'i alıyor ve her fırsatta ve fırsatlar oluşturarak Resulullah Aleyhisselam'ın hiçbir sohbetini kaçırmamaya çalışıyor. Yapılanma böyle oluyor. Bu ailede bu şekilde yapılanıyor. Şimdi Hazreti Hafsa'nın ne zaman ne şekilde evlendiği noktasında bir rivayetlere ulaşamadım. Var bir şeyler ama kaynağı olmayan hikayeleri paylaşmak istemiyorum. Benim paylaştığım tüm hikayelerin kaynaklarım var kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Hafsa'nın Mekke döneminin sonlarına doğru evlendiği düşünülmektedir. Kaynakların biri böyle yazıyordu. Ben de bunu aldım. Ancak bu ilk evliliğin tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin pek bir malumatımız yoktur. Yani nasıl oldu? Bilgi sahibi değiliz. Peki kiminle evlendi? Hazreti Hafsa ilk evliliğini ilk niye diyorum? Çünkü peygamberle evlenecek. Hazreti Huneys bin Huzafe ile yaptı. Huneys bin Huzafe. Huneys bin Huzafe radıyallahu anh. Şimdi bu adam kim? Biz böylece Hafsa, Hazreti Hafsa'nın evliliğine tarih koymak ve ne zaman yapılabildiği hususunda fikir yürütmek için bu şahsın peşine düşelim biraz. Huneys bin Huzafe kimdir? Bir ona bakalım şimdi. Huneys bin Huzafe Kureyş kabilesinin Sehm kolundan bir zattır. Hazreti Abdullah bin Huzafe'nin kardeşi olan Huneys, Resulullah Aleyhisselam'ın Darül Erkam'a girmesinden önce Müslüman olduğu rivayet edilir. Hazreti Huneys bin Huzafe'nin. Bu önemli bir bilgidir kıymetli dinleyenlerim. Yani Hafsa annemizin evlendiği kişi İlk sıralarda daha Darül Erkam'a girmeden önce İslam'a giren zat. Hazreti Huneys bin Huzafe radıyallahu anh. Hazreti Huneys İslam güneşinin doğduğu ilk yıllarda Müslüman olup vahyin o engin deryasında yetişmiş, İslam davası uğruna her türlü sıkıntıları çekmişti. Muhacir kardeşleri gibi o da 1. ve 2. Habeşistan hicretiyle Habeş ülkesine gitmiş, bir müddet muhacir olarak orada kalmıştı. Yine bazı muhacir kardeşiyle beraber tekrar Mekke'ye geri dönmüş ve yine çokça sıkıntılar çekmiş ama inancından asla taviz vermemişti. Şimdi 615 1. Habeş hicreti, 616 2. Habeş hicreti. Burada Hazreti Huneys'in bekar ve tek olarak gittiğini görüyoruz. Yani çünkü evli olanların kimileri hanımını götürüyor, kimileri götüremiyor. O anda evli olmadığını görüyoruz. Zaten dönüşte abluka var efendim. İşte o yüzden muhtemelen 10. yılından sonra İslam'ın 10-11 yani Mekke döneminin sonlarına doğru evlendiği düşünülüyor. O yüzden düşünülüyor. Yani olayları değerlendirdiğimiz zaman. Ancak ben acizane şöyle bir kanaata vardım. Yılını tam olarak bilemezsek de muhtemelen nübüvvetin 10. 11. yılında Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa ile evleniyor. Kim? Hazreti Huneys bin Huzafe radıyallahu anh. Yani Hafsa annemizin evliliği bu. Hazreti Hafsa güzel bir aile olduğu gibi kocasıyla beraber sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerine yardımcı olma güzelliğini de sergiliyordu. Kendisi çok sıkıntılar çekmese bile Müslüman kardeşlerine yapılanlar onu çok üzüyordu. Şimdi kavminden, kabilesinden ve babasından özellikle dolayı Hazreti Hafsa'nın çok ciddi sıkıntı çektiğini görmüyoruz. Ama çok üzülüyor ve onlara evini açıyor. Onlar evinde misafir ediyor. Efendim onlara yardım ediyor. Özellikle Resulullah Aleyhisselam'ın çektiklerini görünce diğer sahabiler gibi o da çok üzülüyordu. Bundan dolayı Hazreti Hafsa'nın çilesi için bedeni bir çile değil ruhi sıkıntı çekmiştir diye geçer. Niye? Resulullah yapılanları görüyor. Müslüman kardeşlerine yapılanları görüyor. Çok üzülüyor. Bir ruhi sıkıntı çekiyor. Hazreti Hafsa radıyallahu anha. Diğer tarafa bakalım biraz şimdi. Resulullah aleyhisselam bir yandan sevgili ashabını yetiştirmeye, bir yandan da İslam'ı tebliğ etmeye devam ediyor. Ancak her geçen gün baskı, şiddet ve işkencelerini artıran müşrikler Müslümanlar için Mekke'yi yaşanamaz bir duruma getirmişlerdi. Özellikle o meşhur Akabe Beyatı onları şoke etmişti. Bunlara girmiyorum. Bunca baskı, takip ve tedbirlerine rağmen Müslümanlar bir araya gelip birbirleriyle görüşüp anlaşmışlar. Ardından beyat ederek güç birliği oluşturmuşlardı. O zamanki adı Yesrib, yani Medine ile bir güç birliği oluşturmuşlar. İşte bu büyük gelişmeden dolayı müşriklerin dayanılmaz işkenceleri, dayanılmaz sınırlarını bile aşmıştı. Bütün bunları görüp yaşayan Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabı için çok üzülüyor. Onlar için bir kurtuluş yolu arıyordu. Diğer taraftan da Yesrib, Medine olmaya hazır. Peygamberimiz Aleyhisselam ve Mekkeli sahabelere hazır. Çünkü Hazreti Musab oraya gönderilmiş. Orada büyük bir iş başararak yeni bir yurt kapısı aralanmıştı efendim. Yine bunları gördüğünüz gibi özet geçtim. Burada Hafsa annemizle ilgili bir hadise olmadığından dolayı. İkinci Akabe Beyatı esnasında orada bulunan Medine'nin seçkin Müslümanları, Medine'nin öncüleri beyat yapıldıktan sonra, hemen sonra üstelik Resulullah ve ashabına hicrete, yani Medine'ye davet etmişlerdi. Medine'ye döner dönmez yine haber gönderip tekrar davet ediyorlar. Yani bazı rivayetleri bir araya getirip şöyle birkaç cümle kurabiliriz bu konuda. Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de senin ve ashabın çektikleri yetişir. Yeter artık. Yesrib'e gel. Seni canımızda, malımızda korumaya söz veriyoruz. Ashabın ile beraber bize gel artık ya Resulallah. Böyle bir teklifler. Tabi şimdi bütün bunlar evlerde, Müslüman evlerinde değerlendiriliyor. Hazreti Ömer de bunları eve getiriyor. Hazreti Hafsa'mız bu haberleri alınca çok mutlu oluyor. Bir kapı açılıyor. Hani yaygındır ya kıymetli dinleyenlerim. Allah-u Teala bir kapıyı açmadan öbür kapıyı kapamaz derler. Medine kapısı açıldı. Öyle düşünelim. Neticede Peygamber Aleyhisselam ashab-ı kiramına şöyle buyurdu. Burada Aleyhisselam bütün her şeyi vahiy ile yapıyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala peygamberine vahyini gönderiyor. vahiy tebliğ ediyor, tebyin ediyor, beyan ediyor, tatbik ediyor, uyguluyor onu. Sosyal hayatta bir küfür nizamından bir vahiy nizamına geçiş yaşandığı için birçok şeyi değiştiriyor aleyhisselam. Ve hüküm koyuyor ister istemez. Ancak bazı şeylerde tamamıyla vahiy ile hareket ediyor. Bazı şeylerde vahiyden kaynaklanarak, yani fikiren fikirlerini beyan edip bir yöntem ortaya koyuyor. Bakınız şimdi ben aldığım kaynaktaki o cümleyi aynen okuyayım size. Daha iyi anlaşılır kıymetli dinleyenlerim. Şöyle buyuruyor. Sizin hicret edeceğiniz yurt bana gösterildi. Orası iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğunu gördüm. Orasının. Orası Yesrib'tir, yani Medine. Gitmek isteyen oraya gitsin. Orası yakın bir beldedir. Siz orayı biliyorsunuz zaten. Orası Şam'a giderken ticaret kervanınızın yoludur. E şimdi ne demek bu? Yani sizin hicret edeceğiniz yurt bana gösterildi. Bu işte. Yani Resulullah Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak böyle bir şey veriyor. Resulullah Aleyhisselam böylece Habeş ülkesinden de Medine'ye, Mekke'ye dönmüş muhacirleri var ki işte bunlar arasında birçok önde gelen isim var. Mekkeli muhacirler ile Mekke'de yanında bulunan Müslümanlara Medine'ye hicret edip gitmelerini ve Medine'li kardeşleriyle birleşmelerini söylüyor. Ve arkasından da şunu ilave ediyor. Yüce Allah onları sizin için kardeşler kıldığı gibi o yeri de emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Oraya gidin diyor. Lebbeyk ya Resulallah. Baş üstüne diyorlar. Ashab-ı kiram ve hicret böyle başlayacak. Resulullah Aleyhisselam'ın sıkı tedbirli tavsiyelerinden sonra Mekkeli Müslümanlar hicret için oldukça gizli hareket ederek hemen hazırlıklara başladılar. Bir yandan da birbirleriyle yardımlaşıyorlardı. Kısa süre içinde hazırlanıp yola çıkmaya yöneldiler. Binekleri olanlar bineklerine binerek, binek bulamayanlar da yaya olarak yola çıkmaya hazırlanıyor. Ufak ufak. Böylece Mekke'den Medine'ye hicret başladı. Tabi öyle kolay olmuyor bunlar. Gizli gizli çıkıyorlar. Bunları biraz sonra göreceğiz. Müslümanların her biri fırsat buldukça, birbiri ardınca Medine'ye hicret ediyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam ne diyorsa öyle hareket ediyorlardı. Bir yandan büyük sıkıntılar yaşanırken, diğer yandan da sahabiler duruma göre birer, ikişer, üçer, beşer kafileler halinde hicret etmeye başlamışlardı. Hafsa annemizin Mekke hayatı içerisinde en meşhur sahnelerden birisi hicret sahnesidir efendim. Çünkü ailece hem baba hem koca ailece hicret edecek efendim. Hazreti Hafsa kocası ve birinci derecede yakınlarıyla beraber hicret hazırlığını bitirmiş, babasından gelecek haberi bekliyor Hazreti Ömer. Gelen haber üzerine 20 kişilik bir kafile ile yola çıktılar. Tabi bunlar 20'si birden çıkmıyor Medine'den, Mekke'den. Bunlar ikişerli üçerli çıkıp ilerideki Serif mevkiinde buluşup ondan sonraki yolu hep beraber gideceklerdi. Serif'te buluşup. Hazreti Hafsa, kocası Hazreti Huneys ve hicret arkadaşlarıyla beraber Serif'te buluştular. Ama gelemeyenler de vardı daha. Babası da henüz gelmemişti. Serif neresi diye aklınıza gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Serif, Hacı ve Umre'ye gittiğinizde Ayşe Mescidi, Ayşe Anne Mescidi, Hazreti Ayşe Mescidi diye bildiğiniz Ten'im, o zamanki adı Ten'im bölgesi. Yani onun biraz ilerisi. Serif. Hatta daha önce sizlerle genişçe paylaştım Meymune annemizi. Bayağı geniş paylaştım. Hatta onu elhamdülillah yayınladım da çok şükür. Yeri geldi diye söyleyeyim sadece. Resulullah Aleyhisselam hayatı boyunca bazı şartlar gereği 13 evlilik yapmıştır. Bunlardan Hatice annemiz Mekke Mualla kabristanında, yani kabristanda yatıyor. Diğer bütün anneler Hafsa annemiz dahil olmak üzere Medine'de Cennetul Baki kabristanında yatıyor. Bir tane anne ise kabristanların dışında yatıyor. Mekke'de Vadi-i Serif'te yatıyor. İşte bu Meymune annemizdir. Onun kabrinin bulunduğu yer, yani Tenim'i biraz geçince, normalde Tenim de Hazreti Ayşe annenin mescidi diye bildiğiniz mescit de Tenim sınırı içerisinde yani. Orası yani yuvarlak, işte ne kadar mesafe, hacca umreye gidenler bilirler. Şimdi Hazreti Ömer henüz gelmemiş. Hazreti Ömer'in hicreti meşhurdur. Ve bu hicretin ayrıntılarını bize anlatan da Hazreti Ali Efendimiz'dir. Hazreti Ali Efendimiz'dir. Radiyallahu anhuma. Peki o nereden gördü diyeceksiniz? O gitmedi mi diyeceksiniz? Ha. Biliyorsunuz kıymeti dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam hicret emri Allah'tan aldığı zaman, tabi önce ashabını gönderdi, daha sonra kendisi gidecek. Uhdesinde yanında çokça emanet vardı. Yani emin diyor, o çocukluğundan bu yana emindi. Onun dinine inanmayanlar, onu Resulullah olarak bile görmeyenler bile hala ve yine ısrarla kıymetli mallarını ona emanet ederlerdi. Çünkü onun hiçbir şeye ihanet etmediğini, etmeyeceğini biliyorlardı. Yani düşmanlık ediyorlar, öldürmeye kalkıyorlar, evini kuşatıyorlar ama kıymetli eşyalarını ona emanet ediyorlar. Resulullah'ın en önde gelen sıfatı bu. İşte Aleyhisselam Hazreti Ali'yi çağıracak, bunları biliyorsunuz. Bu emanetleri ona tevdi edecek, benim yerime yat diyecek. Korkma, onlar sana bir şey yapamayacaklar diye haberi mucize bunlara da söyleyecek. Ondan sonra malum işte Sevr hadiseleri ve hicret gidecek. İşte Aleyhisselam bu şekilde hicret ettiği için Hazreti Ali Mekke'de kalacak. Fakat burada farklı bir şey var. Peygamber Aleyhisselam henüz hicret etmemiş. Ashab-ı kiram hicret ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ali de birkaç kere hicrete niyetleniyorlar. Fakat Peygamber Aleyhisselam onlara durun biraz bekleyin diyor, durduruyor. Ve Hazreti Ömer'in hicretini Hazreti Ali bütün berraklığıyla görüyor ve bize rivayet ediyor. Yani Hazreti Safiye annemiz kocası ve yakınlarıyla beraber Medine'ye hicret etmek için babasının talimatıyla 20 kişilik bir kafile halinde Serif'te buluşuyorlar. Babasını bekliyorlar. O gelecek, beraber hicret edecekler. Ancak az önce ifade ettiğim gibi Hazreti Ömer henüz gelmemiş. Onun Mekke'den çıkışını bize en iyi Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor dedim. Ama bu açıklamayı inşallah süremiz dolduğu için haftaya sizlerle paylaşmak üzere. Şimdilik noktayı burada koyuyor. Hepinizi haftaya tekrar görüşmek arzusuyla, saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.